Ayrım 10.
Siz derdi de devayı da ortaya koydunuz. O doğrultuda yürümek lazım. Benim söylemek istediğim bazı hususlara dikkati çekmektir. Şöyle özetleyebilirim. Teferruata dalınırsa gaye görünmez hale gelir. Zaman faktörü içeride dışarıda çok önemlidir. Doğrusunu isterseniz bu konuda bir rehavet görüyorum. Zamanı israf etmeyelim. Orduyu yıpratmayalım. Siyasete bulaştırmayalım. Her şeyin başı istikrardır. O tedbirlere önem verelim. Evren, Sayın Çağlayangil, görüşleriniz doğru. Biz gayeyi daima göz önünde tutuyoruz. Eski durumlar geri gelmesin diye gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bir gün evvel işimizi bitirmeye de azimliyiz. Görüyorsunuz, 5 kişi kendimizi ortaya attık. Silahlı kuvvetler camiasını kesinlikle siyasetten uzak tutuyoruz. Onda da başarılıyız. Çağlayangil, bu gibi hallerde bünyeden gelen güçlükler, tehlikeler vardır. Aranızda ihtilaf çıkabilir, altta kıpırdanmalar olabilir. Böyle durumlar var mı? Evren, böyle rivayetleri her zaman çıkarıyorlar. Sizin de kulağınıza bazı laflar gelmiş olacak. Katiyen böyle bir şey yoktur. Ne aramızda ihtilaf var, ne kıpırdanma. Yok beni vurmuşlar veya vuracaklarmış da, yaverim önüme geçmiş, sifer olmuş, onu öldürmüşler. Ben telaşla harp okuluna gelmişim. Orada da bir yüzbaşı tecavüze teşebbüs etmiş, onu da öldürmüşler. Neler neler. Onun için ben her fırsatta açık açık bunları yalanlıyorum. Çağlayangil, yalanlamasanız daha iyi olacak. Ben bunların çoğunu duymamıştım. Sizin yerinizde olsam bu konulara hiç değinmem. Ben bile sizi dinlerken ateş olmayan yerden duman çıkmaz, acaba bir şey mi var diye üzülüyorum. Hiç ağzınızı almasanız daha iyi. Evren, ama bu sefer söylenenlere inanacaklar. Çağlayangil, Sayın Paşam, size arz ettim. Her şeyin başı istikrardır. Kuvvetli hükümettir. Biz 65-71 arasında istikrarlı bir devre yarattık. Türkiye'ye en çok o devre yararlı olmuştur. İstikrar sağlanınca çatlak sesler kesilir. Evren, doğru söylüyorsunuz. Bunun üzerinde çok duruyoruz. Seçimlerde ekseriyet sistemini getirmeyi bile düşünüyoruz. Ama memleket çapında belirli oranda oy alamayan siyasi partilerin meclise üye sokmamalarında kararlıyız. Bakalım ne yapacağız? Çağlayangil, Paşam, işiniz zor. İnanın ki bütün kalbimizle başarılı olmanızın duacısıyız. Buna itimadınızı rica ederim. Son olarak siyasetçilerin durumunu yeni baştan gözden geçirmenizde yarar olduğunu hatırlatıyorum. Arayış dergisi bu görüşmeden 1,5 ay kadar önce yayın hayatına girmişti. Bu görüşmeden 2 gün sonra ise Ecevit bir vakıf kurma girişiminde bulunacaktı. CHP'de sonuçsuz kalan toparlanma girişimi. Sonunda Şeref Bakşık Ecevit dahil 34 CHP üst düzey yöneticisine birer mektup yazarak onlara çağrıda bulunmayı kabul etti. CHP içindeki karşılıklı suçlamalar, çeşitli dönemlerde CHP yönetiminde bulunanlarla partilileri artık öylesine derinden etkiler hale gelmişti ki, sonunda bu işin CHP içinde en üst düzeyde ele alınmasına karar verilmişti. Hareketin başını çekenler de eski genel sekreter yardımcısı sıfatıyla Hasan Esat Işık, Ali Topuz ve İsmail Hakkı Birler'di. Herkes ne yapılması gerektiği konusunda çeşitli düşünceler öne sürerken, Topuz, Işık ve Birler bu işin daha organize bir biçimde ele alınması ve tartışılması fikrini ortaya attılar. Amaçları kendi deyimleriyle asla yasaklara meydan okumak değildi. Tüm politikacılarda olduğu gibi CHP parlamenterlerde de belli bir eziklik vardı. Yine kendi anlatımlarıyla meclisin kapatılmasına itiraz etmedikten sonra aradan aylar geçince ortaya kahramanca çıkıp kılıç sallamak olsa olsa Don Kişotluk olurdu. CHP içindeki sorunların hangi konular etrafında tartışılacağına ilişkin olarak bir metin hazırlayan 3 eski genel sekreter yardımcısı, düşüncelerini genel başkan vekili olarak Mustafa Üstündağ'a açtılar. Üstündağ tüm zerafeti içinde, takdir edersiniz, özel sorumluluklar taşıyorum. Onun için temaslarımı yapmam lazım. Genel başkanıma danışmam lazım. Onayladığını görürsem ben de katılırım. Birkaç gün sonra Hasan Esat Işık da geldi. Üstündağ, çeşitli görüşmelerde bulundum. Şu anda siyasal faaliyet durdurulmuştur. Ama partinin son kurultayda seçilmiş bir yönetim kurulu vardır. Böyle bir kurul varken eski genel sekreterler tarafından bir girişimde bulunulmasını doğru görmüyorum. İsteyenler düşüncelerini yönetim kuruluna yansıtsınlar. Yönetim kurulu bunu ele alır ve belli bir doğrultuda yönlendirir. Hasan Esat Işık, genel başkan istifa etti. Aradan geçen bunca zamana rağmen yönetim kurulu bu konuda herhangi bir faaliyet göstermedi. Geçmişteki faaliyetine bakarsak bundan sonra da faaliyetlerinde etkin olacağını düşünmek oldukça güç. Üstünde takdir sizindir dedi ve ayrıldı. Bu görüşmeden sonra Topuz, Birler, Işık yeniden bir araya gelecek ve ortaklaşa bir metin hazırlayarak çağrıda bulunacaklardı. Çağrının altına imzasını atması için eski genel sekreterlerden Şeref Bakşık'ı ikna ettiler. Bakşık, 11 Mayıs 1981 tarihini taşıyan çağrısında eski genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı vekillerini 23 Mayıs 1981 günü saat 19.30'da Çankaya Hoşdere Caddesi'ndeki Hülya Restoran'da beklediklerini bildiriyordu. Çağrı CHP yönetiminde yer almış, şu kişilere gönderilmişti. Çağrıdaki sıraya göre Genel Başkan Vekili Mustafa Üstündağ, Genel Sekreter Yardımcıları Altan Öymen, Metin Somuncu, Erol Tuncer, Hayrettin Uysal, Eski Genel Başkan Bülent Ecevit, Eski Genel Sekreter Şeref Bakşık, Eski Genel Sekreter Yardımcıları Uğur Alacakaptan, Deniz Baykal, Orhan Birgit, İsmail Hakkı Birler, İbrahim Cüceoğlu, İmadettin Elmas, Ferda Güley, Turan Güneş, Hasan Esat Işık, İbrahim Öktem, Cevat Sayın, İlyas Seçkin, Ali Topuz, Besim Üstünel, Cumhuriyet Senatosu Eski Grup Başkan Vekilleri Hüseyin Atmaca, Erdoğan Bakkalbaşı, Hıfzı Oğuz Bekata, Fikret Gündoğan, Hasan Fehmi Güneş, Recai Kocaman, Salih Tanyeri, Orhan Vural, Millet Meclisi Eski Grup Başkan Vekilleri Selçuk Erverdi, Coşkun Karagözoğlu, Hüdayi Oral, Ali Nejat Ölçen, Metin Tüzün ve Necdet Uğur. Çağrı mektubuna ek olarak 3 sayfalık ortak bir metin hazırlanmış ve bu metinde ülke ve parti sorunlarının arkadaşlarca bir arada izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında uyulacak ilkelerle ilgili düşünceler yer almıştı. Yemekte bir araya gelindiğinde yapılacak tartışmaların hazırlanan metne göre bugünkü yönetime karşı vaziyet almak, onu yıpratmak değil, tersine ülkenin esenliğe kavuşturulması ve özgürlükçü demokratik parlamenter sisteme dönülmesi yolundaki çabalarında yönetime yardımcı olunması amacı güdülmeliydi. Ayrıca yönetimin ülke yararına, ulus yararına her girişimi kamuoyu önünde açıktan desteklenmeli, eksik ya da yanlış bulunan davranışlar, karar ve eğilimler karşısında da görüşler aynı açıklıkta ortaya koyulmalıydı. Metnin genel ilkeler bölümünde ise şu cümleler dikkat çekiyordu. Sorunlara yaklaşımımızda parti partiliden, parlamento partilerden, vatan hepsinden üstündür görüşü daima egemen olmalıdır. Atatürk ilkelerinin özüne, ruhuna sahip çıkılmalıdır. Atatürk ilkelerini doğru yorumlama, değerlendirme ve bunlar doğrultusunda hareket etme, ona duygusal bağlılık gösterilerinden daha önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasal yaşamda nihai yetkili ve sorumlu makamın parlamento olması gerektiği unutulmamalıdır. Parlamentonun ve diğer kuruluşların dekorlaştırılması, fiili otoritenin bunlar dışında odaklaştırılması, hevesleri uygun olduğu sanılan ortamlarda filizlenir. Bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Yenilecek yemeğin parti açısından önemi ise şu noktalarda özetleniyordu. Bu ortak çalışmaların amacı durdurulmuş olan siyasal parti çalışmalarını bir başka biçimde başlatmak ve yürütmek değildir. Bu nedenle bir örgütlenme ve yönetim görev ve işlevi üstlenmek düşünülmemiştir. Amaç kişisel çabaların birleştirilmesi yoluyla daha sağlıklı değerlendirmeler yaparak ortaya çıkacak görüşlere ağırlık kazandırmak, dolayısıyla ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilmektir. Bu girişim ve yapılacak çalışmalar parti içinde belli kişi ve gruplar için ya da belli kişi ve gruplara karşı değildir. Önce Şeref Bakşık'ın, sonra Ali Topuz'un, sonra Hasan Esat Işık'ın ve ardından da İsmail Hakkı Birler'in telefonları çaldı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı kendilerini bir görüşme için hemen rica ediyordu. Bakşık'ın imzasını taşıyan çağrı mektubu nasıl olmuşsa olmuş, yemekten bir gün önce Tercüman Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Aslında bu tür çağrıların ya da açıklamaların o dönemde gazetelerde yayınlanmasına bile gerek yoktu. Biz gazeteciler o dönemde böyle bir çağrı ya da benzer bir metin aldığımızda aynı metnin hemen hemen aynı dakikalarda sıkı yönetim makamlarının eline geçeceğini o kadar iyi biliyorduk ki nasıl oluyorsa oluyor bu tür çağrılar ya da girişimlerden sıkı yönetimin çok kısa bir süre içinde haberi oluyordu. Ama bu kez haber Tercüman Gazetesi'nde doğrudan yayınlanmıştı. Bakşık, Topuz ve Işık yaklaşık bir saat sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Recep Ergun'la onun Mamak'taki odasında olayı değerlendirmeye başlamışlardı. Birler o sabah İstanbul'a gitmişti. Onun için bu görüşmede bulunamamıştı. Papyon kravatlı, siyah elbiseli garsonun getirdiği çaylar içilirken Sıkı Yönetim Komutanı Ergun söze girdi. Biz metni inceledik. Elbette kendi aranızda toplanıp yemek yiyebilirsiniz. Ama yönetim böyle bir yemeği siyasi bir faaliyet olarak değerlendiriyor. Şeref Bakşık, sanırım bir değerlendirme hatası var. Çünkü sizin de elinize geçen metinde biz böyle bir yemeğin siyasi faaliyet olmadığını özellikle vurguladık. Recep Ergun, metinde bu siyasi faaliyet değildir diye yazılması böyle bir toplantının siyasi faaliyet olmadığını göstermiyor. Bunun için sizden rica ediyorum, arkadaşlarınıza lütfen haber verin ve toplantıyı iptal edin. Işık, Birler ve Topuz'un önderliğinde yürütülen bu hareket daha amacına ulaşmadan sıkı yönetim tarafından yasaklanmıştı. Ama CHP örgütü ve yönetici kadroları böyle bir çağrıdan kendilerine ciddi düşünceler üreteceklerdi. Partiler kapatıldıktan, anayasa kabul edildikten ve 1983 başlarında siyasal faaliyetlere yeniden izin verildikten sonra sol kanatta çeşitli gruplar parti kurma girişiminde bulunacaklardı. Bunlardan biri doğrudan bizzat İsmail Hakkı Birler'in kendisi olacak ama o yemek çağrısı eski genel sekreterlerin ya da dokuzların hareketi adı altında yeni bir partileşme hareketine sahne olacaktı. Dokuzlar hareketi kaynağını işte bu yemek çağrısından alacaktı. Bizim evden 14 Mayıs'a. Celal Yardımcı 27 Mayıs cefa 12 Eylül sezadır diye konuşmaya başlayınca 14 Mayıs Vakfı Bürosu'nda bir araya gelenler Celal Bayar'ı 12 Eylül harekatı üzerinde ne düşündüğünü ilk kez öğrenmiş oldular. 14 Mayıs Vakfı 1980 yılının başında kurulmuştu. İsim babası hatta kuruluşun gerçekleştirilmesi düşüncesini ilk üreten Celal Bayar'dı. 1950'lerde 10 yıl iktidarı elinde bulunduran ve bugün artık tarihe eski demokratlar olarak geçen Demokrat Parti'nin hayatta kalan bakanları ve milletvekilleri 27 Mayıs'tan sonra ve özellikle siyasal afla birlikte hapisten çıktıktan sonra yine Celal Bayar'ın düşüncesiyle kurulan ve onun çevresinde gelişen Bizim Ev Kulübü'nde bir araya geliyorlardı. 1980'lere gelindiğinde Bizim Ev işlevini artık yitirmiş, birbirine duygusal bağlarla bağlı olan eski demokratların sosyal bir kulübüne dönüşmüştü. Zaten 1970'lerde siyasal ürününü de vermişti. Ferruh Bozbeyli'nin başını çektiği Demokratik Parti, Demirel'e karşı yürütülen muhalefetin başını Bizim Ev sakinleri çekmiş, muhalefet politikaya Demokratik Parti kadrosuyla yansımıştı. Şimdi artık yeni bir kuruluş gerekliydi. Celal Bayar düşündü ve kuruluşun adını, hatta kurulma biçimini de buldu. 14 Mayıs Vakfı. 14 Mayıs Vakfı'nın amaçları arasında yayınlanan resmi senedine göre demokrasi ve milli irade prensibinin vazgeçilmez hedefinde çalışmalar yapmak, hürriyetçi demokratik düzen kavramının değerlendirilmesi istikametinde çalışmalar yapmak, hukuk devleti fikrini yaşatmak ve yaymak için çalışmalar yapmak, demokrasi içinde kalkınmamızın tek hedefi olan Atatürk medeniyetçiliğini yaşatmak ve yaymak üzere çalışmalar yapmak gibi ilkeler yer alıyordu. Başkanlığını Amerika Indiana Üniversitesi Osmanlı Tarihi Eski Öğretim Üyelerinden Profesör Orhan Köprülü yürütüyordu. Genel Sekreterliği ise daha sonra Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nde yer alacak olan Refik Sunol üstlenmişti. Eski demokratların yanı sıra vakfın en faal üyeleri arasında Hüsamettin Cindoruk bulunuyordu. Neredeyse 25 yıldır Celal Bayar'ın yanından hiç ayrılmamıştı. Bir anlamda siyasal kariyerini Bayar'ın yanında tamamlamıştı. Daha sonra Büyük Türkiye Partisi kurucuları arasında yer alacak ve ondan da 2 yıl sonra Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçilecek olan Hüsamettin Cindoruk, 14 Mayıs Vakfı'nda yürütülen çalışmaların odak noktasını oluşturuyordu. Siyasal faaliyetler durdurulmuş ama partiler henüz kapatılmamıştı. Tıpkı CHP'liler gibi AP'liler ve onların dayandığı İstanbul grubu da bir arayış içindeydi. Merkez bürosu Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan 14 Mayıs Vakfı, demokratik rejimin yeniden yerleşmesine yönelik düşünce jimnastiklerinin yürütüldüğü bir yer haline gelmişti. İstanbul'da sağ, vakfın çevresinde kenetlenmişti. Normal parlamenter düzene geçildiğinde ortaya çıkacak çekirdek kadrolar 14 Mayıs Vakfı'nın çatısı altında yetişiyordu. Hatta Cindoruk'un deyimiyle vakıf yeni siyasi kadroların fikri yığınak noktasını da teşkil edecekti. Vakıf sanki sağda bir sığınak yeri olmuştu. Celal Bayar'ın Fahri Başkanlığında bir sığınak. 12 Eylül yapılmasaydı Türkiye'ye komünizm gelecekti diye söze başladı Celal Bayar. Onun için 12 Eylül'ün desteklenmesi lazımdır. Sonra ağır ağır masanın çevresindekilere döndü. Askeri rejimin ya da müdahalesinin aslında bir ülkeye rahatlık getirdiği pek görülmemiştir. Mesela ben Yassıada kabusunu aklımdan hiç çıkarmıyorum ve unutmuyorum. Ama o dönemde sokak nümayişleriyle bir iktidarı devirmeye çalıştılar. Yapılan ihtilalle de Atatürk'ün kurduğu meclisi kapattılar. Ben cumhuriyetçiyim. O sebeple 27 Mayıs'a karşıyım. Yine aynı sebeple 12 Eylül'ün muvaffak olmasını istiyorum. Şimdi askeri yönetim devleti kavrayan, cumhuriyeti kollayan bir anayasa yapmalıdır. 12 Eylül'de askerler terör ve anarşiyi önlediler. Devlete ve cumhuriyete yönelmiş saldırıyı durdurdular. Milli misak sınırlarını tehlikeden korudular. Tekrar söylemekte fayda görüyorum ki 12 Eylül desteklenmelidir. Bayar'ın İstanbul'daki sağ kesime verdiği bu talimat doğrultusunda 14 Mayıs Vakfı çevresinde bu yönden çalışmalar hızlanırken vakfın yöneticileri demokrasi düşüncesinin de işlenmesinden yanaydılar. Yani sadece Bayar'ın vurguladığı cumhuriyeti kollamak değil, aynı zamanda demokrasinin de kollanması düşüncesi vakfın çevresinde toplanan Bayar ve ekibine göre çok genç olan bir kadro tarafından pratiğe indirgeniyordu. Böyle bir pratiğin en canlı örneklerinden biri 23 Nisan 1981 yılında düzenlenen paneldi. Atatürk ve ulusal egemenlik konusunun işlendiği panel ayrıca herkese açık bir yarışmayla da desteklenmişti. Ama vakıf sadece panelin düzenlendiği, Bayar'ın anılarını ve düşüncelerini aktardığı basit bir kulüp değildi. Gümüşsuyu'ndaki vakıf merkezinin geniş salonunu kaplayan masanın çevresinde tanınmayan tek kişi yoktu neredeyse. Hayrettin Erkmen, Mükerrem Sarol, Sebati Ataman, Celal Yardımcı, Samet Ağaoğlu eski demokratları temsil ederken, onlardan sonraki kuşağın temsilcisi olarak Mesut Erez, Ahmet İhsan Kırımlı, Orhan Oğuz, Memduh Yaşa, Yaşar Bor, Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan derin bir sohbete dalmışlardı. Hemen hemen her ay İstanbul'da bir araya gelen bu ekip, günün siyasal koşullarını değerlendiriyor, askeri yönetime ne gibi yardımda bulunabileceklerini ele alıyor ve sağ için bir siyasal strateji geliştirmeye öncelik tanıyordu. Vakıftaki bu toplantıların önemi siyasal partilerin kapatılmasından sonra çok daha fazla ilgi görülecekti. 1981 yılında düzenlenen bu toplantıları 1982 dönemi buluşmaları izleyecek, yeniden kurulacak partilere egemen olması gereken ilkeler, örgütlenme modeli, hatta isimlendirme İstanbul'da 14 Mayıs Vakfı'ndan yönlendirilecekti. İlginçtir, bu sohbetlere katılanlar daha sonra farklı partilerde görev alacaklardı. Örneğin Memduh Yaşa, Ahmet İhsan Kırımlı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne giderlerken, Mehmet Gölhan ve Hüsamettin Cindoruk, Büyük Türkiye Partisi deneyinden geçtikten sonra Doğru Yol Partisi'nde bir araya geleceklerdi. Mesut Erez ise faaliyetleri daha başlangıçta tıkanmış bulunan Aydın Yalçın grubu arasında görülecekti. Beyaz Güvercinli Vakıf. Avukat Özcan Atalay, vakfın tüzel kişilik kazanmasını Bülent Ecevit'in hapse girmesinden önceki bir güne yetiştirmeye çalışıyordu. Ecevit, BBC'de yayınlanan bir demecinden dolayı 1981 Aralık başında ilk kez hapse girecekti. Yıllar yılı Ecevit'in yanında bulunmuş ama perde arkasında kalmayı başarmış olan avukatı Özcan Atalay da şimdi Ecevit'e bir jest olsun diye vakfın yasal işlemlerinin tamamlanması için var gücünü harcıyordu. Ecevit'in genel başkanlıktan istifasından sonra iki amacı vardı. Önce gazetecilik yapmak, sonra da bir vakıf kurmak. Gazetecilik 21 Şubat 1981 tarihinde Arayış dergisinin birinci sayısıyla Ecevit için yeniden başlamıştı. Vakıfla ilgili çalışmaların ilki ise 14 Nisan 1981 tarihine rastlıyordu. Alman, İskandinav ve Avusturya sosyal demokratlarından esinlenmişti Ecevit. Sosyal örgütlenmeye ve sosyal çalışmalara ağırlık verilmesini istiyordu. 12 Eylül öncesinde demokratik sol çevrede gördüğü aksaklıktan rahatsız oluyor, bunun sosyal demokrat hareket için eksiklik olduğunu görüyordu. Parti yoluyla bu tür çalışmalar yapma alışkanlığını yerleştirmekten umut kestiğinden dolayı, parti dışında ve ileride başlayabilecek siyasal hayatın yine dışında ama ona paralel olarak sosyal çalışmalara ve örgütlenmeye yönelik ve özellikle de geniş halk kesimlerinin demokratik örgütlenme, sosyal çalışma konusundaki eğitime yönelik bir kuruluş oluşturmakta yarar görecekti. Bu nedenle de o günlerde çevresinde bulunan kişileri yeni bir vakıf kurma düşüncesini açmıştı. Ulusal Gelişme ve Eğitim Vakfı işte bu düşüncelerden doğacaktı. 14 Nisan 1981 günü Oran'da Ecevit'in evinde bir araya gelenler birbirlerine şöyle bir baktılar. Sendikacılardan Muzaffer Saraç, Kemal Sarısoy, Uğur Batmaz, Cevdet Selvi, Avukat Özcan Atalay, İbrahim Öztürk, Basri Babalı, Fevzi Baştürk, Yener Kaya, Yetkin Aröz vardı. Ecevit amacını açıkladı. Çağdaşlaşma ve demokratikleşme her şeyden önce bir eğitim sorunudur. Hem aydınların öz eğitimi hem de kitle eğitimi. Bunu idrak edenlerin başında Atatürk ve İsmet Paşa'nın yanı sıra Mithat Paşa ve Şinasi gelir. Köy enstitülerine öncülük etmek Atatürk ve İsmet Paşa için bu düşüncenin ürünüdür. Biz de şimdi böyle bir çalışma amacıyla bir vakfın çevresinde bir araya geleceğiz, eğer katılırsanız. Ecevit daha sonra sorulan birkaç soruyu yanıtladı ve şu noktanın üzerinde durdu. Kurucuların politikacılardan olmamasına özellikle dikkat ettim. Bu tür çalışmaların politikacılardan soyutlanması gereğine inanıyorum. Yoksa iş çabuk yozlaşıyor. Bu toplantılara daha sonra Murat Oktar, İsmail Aşıkoğlu, Özcan Ültanır, Ökkeş Avni Başdoğan gibi isimler de katılacaktı. Ama bir iki toplantıdan sonra iş biraz tavsayacak ve çalışmalara ara verilecekti. 1981 Ekim'ine gelindiğinde vakıf çalışmalarını Ecevit yeniden hızlandırmıştı. İlk toplantıda bulunan isimlere yenileri de katılmıştı.